Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 18 Temmuz Pazartesi, yıl 2011, ay 7, gün 199, Hızır 74.
1432, Hicri Şaban 17, 1427, Rumi Temmuz 5.
Sıcakların artması.
Dostluktan saygıyı kaldıran onun en büyük süsünü kaldırmış olur. Kikero.
Günün tarihi. 91 yıl önce bugün 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri Misak-ı Milli andını içmişlerdi. Misak-ı Milli beyannamesi Erzurum ve Sivas kongrelerinde ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararların son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edildiğini belirten bildiridir.
86 yıl önce bugün 18 Temmuz 1925'te Adolf Hitler'in yazdığı Kavgam Mein Kampf adlı eseri yayınlandı. Kitabı diyelim. Çok geçmeden Kavgam Nazilerin kutsal kitabı sayılacaktır.
46 yıl önce bugün 18 Temmuz 1965'te yazar Refik Halit Karay İstanbul'da vefat etti.
Yemek listesi gün 199. Kabak dolması, pilav, çoban salatası, meyve.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
My heart you free.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birlikte.
Günaydın.
Günaydın.
Martha and the Vandellas grubundan
Nowhere to Run.
Nowhere to Run adlı parçayla açılışımızı da yaptık. Martha Rose Reeves asıl adı. 1941'de bugün doğmuştu. Kendisi tam 70 yaşında oluyor. Amerika'nın yetiştirdiği önemli rhythm ve blues ve pop şarkıcılarından. Ayrıca da politik hayata da atılmış biri sonradan da. Motown, Sadası diye adlandırılan grubun, Motown grubunun da ünlü Motown şirketinin ünlü gruplarından biri. Martha ve Vandellas grubu. Bu Nowhere to Run adlı parçaları da o 1960'ların başında pek çok ün kazanan şarkılarından bir tanesi idi. Evet, ona bir kulak verdik. Peki şimdi haberlere bir bakacak olursak neler olup bitiyor dünyada diye. Özellikle şeyde gene açlık kuraklık konusunda çok ciddi bir 11 milyona yakın insanın da şey altında olduğuna dair problem var. Kenya'da ve oralarda ciddi bir insanlığı bekleyen problemle karşı karşıyayız.
Ondan bekleyen değil hatta.
Evet, içine girmiş olduğumuzda rahatlıkla söyleyebileceğiz. En önemli günün belki de en önemli şeylerinden bir tanesi o. Öncelikle ondan bahsederiz biraz. Pek insanın içini açan bir konu değil ama böyle. 11 milyon aç insan Doğu Afrika'da kuraklık ve son 60 yılda 1950'den beri, savaş sonrasından beri görülmüş en korkunç durumdan bahsediyorlar.
Evet, yani bu konuda Kızıl Haç ve işte bu konuda çalışan Birleşmiş Milletler Ajansları'nın uyarıları da olmuştu daha önceden. Yani evet, geldi. Bekleyen problem olarak uyarıları olmuştu. Şimdi artık kapıdaki değil içerideki problem haline geldi bu.
Ama pek gündemi işgal edecek gibi de görünmüyor. Bu da ayrı bir problem olarak karşımızda diyebiliriz belki de. Onun ötesinde Türkiye'de ki şeyden bahsedeceğiz tabii. Bu PKK'nın öldürdüğü 13 asker, 7 PKK'nın ölümü ve muazzam sayıda Türkiye'de de tepkilere, yankılara yol açan olay. Yani gayet endişe verici bir ortam olduğundan da hiç kimsenin şüphesi
olayın
olmasa gerek.
Kendisi tabii son derece vahim sonuçta. Ortada ölen 20 kişi, yaralı 7 kişi var ama bir de tabii daha sonraki toplumsal hezeyan boyutu var bunun. O da son derece endişe verici. Ondan da biraz bahsedeceğiz.
Evet, yani Silvan'da 13 askerin hayatını kaybettiği, 7 PKK'lının da öldüğü bir çatışmanın ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerinde.
Evet, bir hatta konserlerde falan
hareketlilik var.
Biraz böyle artık hareketlilik diyelim, faşizme kayan.
Evet, ırkçı saldırılar da, Kürtçe şarkı okumasına karşı da tepki gösterenler var. Yani gergin, son derece gergin bir ortam var. Milliyetçi gösterilerde BDP binalarını ve üyelerini hedef almış durumda. Mecliste PKK istemiyoruz diye sloganların atıldığı da belirtiliyor. Onların da üzerinde durma fırsatımız olacak. İki büyük, biri Türkiye'de, biri de Britanya'da çok büyük iki skandalinde izini sürmeye devam edeceğiz. İngiltere'de, Britanya'da müthiş dramatik boyutlar almış durumda. Londra polis şefi de istifa etti ve David Cameron'ı, başbakanı da suçlar şekilde de konuştu. önemli isimlerinden skandalin Rebecca Brooks. Ona gazeteci mi diyebiliriz bilmiyorum ama şimdilik öyle diyelim.
Yönetici,
gazete yöneticisi.
Profesyonel yönetici.
O da tutuklandı ve kefalet haraptan serbest bırakıldı. Ve
çünkü zaten başında olduğu şirketin de bir Orwellian bir ismi de var. News International Corporation falan gibi.
Evet, News Corp, News International.
Yani uluslararası haber şirketi.
Evet.
Haberler şirketi.
The şirket.
Evet.
Vaziyeti. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'ne de yayılması, dramatik gelişmelerin bir diğeri de o. Cameron'un eşiğine geldi skandal. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nde de sağcılarla solcular arasında, solcular diyen diyelim kendilerine arasında da, yani iki parti çizgisi içinde de ikiye bölünmüş durumda.
ABD'de mi?
Evet.
Evet, orada ana akım siyasette gerçi fazla yok öyle bir ayrım benim bildiğim kadarıyla. İşte zaman zaman hani sosyal demokrat anlamında liberaller falan kullanıyor galiba. Değişik bir şey var. Siyasi kültür ve yapı var orada da.
Evet, belki fırsat bulabilirsek ondan da bahsedelim. Bu çünkü aslında sanıldığından çok daha derinlere giden ve toplumun bütün kurumlarını ilgilendiren bir yarılmayı ifade ediyor. Sonuçları da sadece Britanya'yı değil, hatta yalnız Amerika'yı değil, muhtemelen dünyayı da etkilemesi beklenebilecek bir skandalın izindeyiz. Türkiye'de de aynı şekilde çok ciddi boyutları olan şike ve örgütlü suç, bir çeşit ağıyla sarsılan Türkiye'de futbol için kritik bir haftaya da girildiği belirtiliyor. Hürriyet'ten de önemli haberler var. Bu konuda sızma haberler, Musturoğlu'nun itirafçı olması, Yıldırım'a 87 yıl istenmesi gibi manzaralar var. Bir de ondan bahsedeceğiz. Öte yandan Yunanistan'da orman yangınlarından, Çin'de yosun basan plajlardan ve bütün çeşitli yerlerde de denizleri basan deniz analarından da kısmen bahsetme fırsatımız olabilir. Bir iklim değişikliği kaosu döneminde.
Bunun dışında Orta Doğu'dan, Afganistan'dan ve dünyanın muhtelif yerlerinden de haberler mevcut. Her zaman kalırsa isterseniz başlayalım.
Evet, Mısır'da da tekrar devrim dalgasının yükselişine tanık oluyoruz. Doğru, haklısın. Evet, şimdi tabii şeyden bahsedelim. Öncelikle 11 milyon aç insan, bir de Afganistan'da 10 milyona yakın kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu gibi küçücük bir haberle eklenirse dünyada bayağı ciddi bir problemle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.
Evet, ama buna baktığımız zaman çok ufak bir yerde duruyor. Daha henüz çünkü kriz sanıyorum medyanın dikkatini çekecek boyuta ulaşmadı.
Belki de hiçbir zaman ulaşmayacak aslında.
Evet, o yüzden az az gözden uzak bir şekilde.
Evet, ama ne yapalım, biz de Açık Gazete'nin çilekeş muhabirleri olarak ve yorumcuları, zaman zaman yorumcular olarak bu son derece önemli meseleye dikkat çekmeye çalışmaya devam edelim. Global Post gazetesinde çıkmış bir şey var, haber var. Tristan McConnell imzalı. Doğu Afrika'nın en berbat kuraklığı, 60 yıldan beri görülen, 11 milyon kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Ve büyük bir bölümü bunların Somali'de, zaten iç savaşla paramparça olmuş bir ülke. Binlerce aç aile, tamamen böyle şahrem şahrem olmuş, yarılmış topraklar. Şiddetle de arada, çatışmalarla da, tarakalarla da dolu bir topraktan güvenlik ve yiyecek bulabilmek umuduyla Kenya'ya geçiyorlar. Fakat çeşitli gelen uyarılarda da kuraklığın bölgesel olduğu, sadece bir ülkede, yani Somali'de ve sadece silahlı çatışmalarla, iç savaşla filan sınırlı olmadığını da gösteriyor. Kenya, Etiyopya ve Somali bu üçünü birden etkiliyor ve aynı zamanda bunun bir kıtlık felaketine dönüşmek üzere olduğu belirtiliyor. Eğer hala dönüşmemiş ise.
Dönüştüğü de aslında söyleniyor. Şöyleydi. Somali'de örneğin ülkenin işte eskiden tahıl ambarı böyle klasik klişelerden biri vardır ya. Öyle nitelenen yerlerinde dahi yetersiz beslenmeden muzdarip insanlar son derece yüksek sayıdaydı. Bunların önemli bölümü Kenya'ya doğru gidiyordu orada yiyecek bulma umuduyla. İşte gidenlerin 3 yıldır yağmur yağmıyor ki nasıl çiftçilik yapalım şeklinde demeçleri vardı. Yollarda sadece anası babası ölmüş veya terk edilmiş durumda 300 çocuk olduğu söyleniyordu. Bunlar yani tespit edilebilenler bu arada yani daha çok daha yüksek oranda sayılar.
Evet, o
zaten
kampta
kimse duymadan ölüyor. Kampa evet, ulaşanlardan da.
Günde 10 kişi ölüyormuş. Yani evet. Bu akıl durduracak bir şey. Yani ulaşmış artık yiyecek ve en azından bakıma kavuşmuş
bir şey.
Olduğu.
İlk günlerde daha çok daha yüksekti bu sayı. Şimdi ona düşmüş. Bir ikinci kamp daha açılmış 80 bin kapasiteli ama kampların nüfusu diyeyim. Tabab kamp ve ikinci açılan kampın toplam kapasitesi zaten 200 bin civarında, bir tanesi 90 bin, bir tanesi 80 bin. Şu anda sadece Dabab kampında 400 bin civarında insan.
Evet, tarif edilecek kelime ve sıfat bulmakta güçlük çekiliyor.
Olumlu bir gelişme var, onu da söyleyelim. Bu Somali'de İslamcı terör örgütü olduğu gerekçesiyle tırnak içinde El-Şebab örgütü kontrolü altındaki bölgelere yardım yapılmıyordu. Birleşmiş Milletler bir süredir artık bu yardımı yapmaya başlamış. Doğrudan El-Şebab'a yardım yapılıyormuş. El-Şebab da zaten batılı yardım kuruluşlarının gizli bir gündemi olmaması halinde gelip orada faaliyet gösterebileceğini söylemişti. Krizin boyutu da bu. Evet. Buradan böyle bir şey çıktı.
Ya boyutu hakikaten okudukça tarif etmenin ne kadar güç bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Yani Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 11 milyonun aşkın sayıda insan sadece yaşamakta, yaşama tutunmaya çalışıyor demiş. 60 yıldır görülmüş en büyük kuraklık içinde. Yani bunun insanlığa maliyeti bu krizin ancak felaket boyutlarıyla tanımlanabilir deniyor. Birleşmiş Milletler kuruluşları 1 milyar 600 milyon dolar yardım özellikle sadece hayat kurtarabilmek için bölgede istiyorlar. Ama bunun tabii ki en fazla yarısı ele geçirebilmiş. Şimdi bu ıstıraba hemen son vermek zorundayız diye konuşuyorlar.
Bu arada günde Somali'den kaçanların sayısı da 3000 olarak verilmiş BBC'den Etiyopya veya Kenya'ya doğru. Yola çıkanların sayısı.
Evet. Yani o kadar kötü bir durum ki yani UNICEF yani Birleşmiş Milletler Çocuk Kuruluşu 5 tonluk yiyecek ve gıda El-Şebab örgütünün kontrol ettiği şehre indirmiş. Her yerde çalışmaya hazırız demiş. Yani çünkü ulaşabildiğimiz bütün çocukların ölümünü önlemek gibi bir durumdayız diyorlar. Çok berbat hakikaten. Peki böyle bundan bir sonraki haberimiz de onun kadar kötü aslında. Afganistan'da 10 milyon kadar kişi kuraklık yüzünden sonbaharda gıda yardımına ihtiyaç duyacağı belirtilmiş. Bu önümüzdeki bir felaket haberini şimdiden veriyoruz. Dünya Gıda Programı, bu da Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yaptığı bir açıklama bu. Eldeki verilere göre 7 milyon 300 bin Afgan şu anda gıda sıkıntısı içindeymiş. Nüfusun da %31'i yani 1/3'üne yakın bir kısmı yiyecek gıda bulamadan aç yatağa giriyor.
Evet, Afganistan'da durum bu. Bir yandan, öte yandan da çok ciddi bir düzensizlik devam ediyor orada. Hamid Karzai'nin, yani devlet başkanının kardeşi öldürüldü geçtiğimiz günlerde. Şimdi de çok yakındaki bir yardımcısı daha öldürülmüş.
Kardeşinin cenaze töreninde de bir sürü insan öldürüldü. Orayı da bastılar. Cenaze töreninde bastılar. Yani durak bilmeyen bir durum işte. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Obama'nın da özellikle asker çektiğini filan söyledi.
Ama asker falan çekmesi de normal, çünkü hedefe ulaşıldı değil mi? Terörle savaşta. Bilmediğini öldürüldü, terör de bitti.
İşgali bitirse çok iyi olacak aslında.
İmparatorlukların mezarlığı deniliyordu değil mi? Evet. Afganistan için. Gözüken o ki bir başka imparatorluğun daha, hegemon diyelim, hadi imparatorluk demeyelim de abartılı bir dil kullanmayalım. Çok ciddi darbe aldığı bir yer olabilir. Yarattığı ekonomik maliyet açısından başka hiçbir şey olmasa dahi. Çünkü işte hafta sonu ABD'de de bu arada bütçe açığı görüşmeleri falan devam ediyor. Çok ciddi tartışmalar yaşanıyor orada. Hatta El Cezire'de bir haber vardı. 14.8 trilyon dolarlık borç ödeyememe durumu söz konusu olabilirmiş.
Ve o zaman borç derecelendirme, kredi derecelendirme kurumları tarafından da notu düşürülecek. Ondan sonrası ayrı bir hengamenin başlangıcı olacak diye belirtiliyor. Ama yani Paul Krugman'ın o konuda da bir yazısına göz atma fırsatı bulmuştum. Diyor Krugman, yani demokratla şimdiye kadar verilmiş en büyük tavizlerin tamamını veriyor diyor Obama. Hiçbir cumhuriyetçinin bile, Bush'un bile, George W. Bush'un bile önermediği şeyleri öneriyor.
Zaten vergi yükseltmeye falan kesinlikle karşı, özellikle çok kazanan kesim üzerinde. Bunu da belirtti geçtiğimiz günlerde tekrar. Bu olmadan işte tasarruf önlemi denilen bu veya kemer sıkma artık.
Ve sağlık sistemini, emeklilik işte yaşının tamam, yükseltilmesini gibi, falan gibi şeyleri koyacağım diyor. Ve bunu şimdiye kadar hiçbir cumhuriyetçi, yani sağ kanattan gelmemiş.
Çünkü seçim kaybetme korkusu vardı.
İleri öneriler, ona rağmen hayır diyorlar. Çünkü
sorun şu zaten orada, ona rağmen hayır diyorlar. Obama bunu yapması durumunda kendi seçmeninin gidip de bir cumhuriyetçi adaya oy vermesini fazla beklemiyor. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Aslında Amerika'daki seçimlerde de fazla bir seçenek yok.
Öte yandan da zaten artık tamamen delirdiler diye bakılıyor cumhuriyetçilere.
Tabii.
Obama ne derse onun kesinlikle aksini yapmamız gerekir diye. Zaten bütün bu Palin ya da başka Michel
ya Bachmann, aday adayları zaten var. Cumhuriyetçi Parti'nin işte geçen bir tanesini vermiştik, böyle tabancayla koşuya çıkıp arada çakal, kurt falan gördüğü zaman vuran bir vali, Texas valisi, yangın çıktığı zaman dua edin sönmesi için falan diyen.
Bir başkası pembe tabancasını kendisiyle mülakat yapan televizyoncunun göğsüne doğrultmuş ve emniyeti falan yokmuş. Bu tarz insanlardan oluşmaya başladı.
Tabii, bir tanesinin eşcinselliği dua ve iç bakış yöntemiyle tedavi etmeyi etme iddiasındaki klinikleri falan var. Böyle işte. Orada da
ama bunların hiçbiri şey değil diyor Paul Krugman. En ufak bir şaşılacak şey yok diyor. Hepimiz yıllardır, 10 yıllardır biliyorduk Cumhuriyetçi Parti'nin böyle olduğunu. Ve pek de bir şey yapmadığımız söylenebilir diyor. Birkaçımız yazdık, o kadar diyor. Öyle bir durum var işte.
İşte Afganistan üzerinden de bir ABD siyaset değerlendirmesi kısa da olsa yapma fırsatı bulduk. Bu önemlidir. Çünkü hegemon bir devlet şu anda. Onun sarsılması o bakımdan tüm dünyayı etkileyecek bir şey. Her ne kadar bizler oy kullanmıyor olsak da oradaki seçimlerde bizleri etkiliyor. Bu arada tabii şey de var, hani yerine yükselen güç ne? Öyle bir şey de var, uluslararası ilişkilerde bir güç, rakip güç ve bir üçüncü kenarda köşede bekleyen terörleri vardır bilirsiniz. Çin'den de pek iyi haberler gelmediğini söyleyelim. Orada da muhaliflerin gözaltında bulunması durumu, kaybedilmesi durumu Aynen devam ediyor. Devlet eliyle orada da güzel bir kapitalizm işliyor diyelim.
Evet, devlet kapitalizminin parlak örneklerinden biri, tıpkı Amerika'daki gibi. Devlet kapitalizmi, şirketlerin desteklendiği bir devlet tarafından yürütülen.
Arkasında sistem. Devlet olmadığı zaman zaten o kadar başarılı olmuyor.
Ya bir kere denenmiş gerçek kapitalizm, serbest piyasa ve iki yıl sonra tamamen iflas ederek bitmiş zaten tarihte. Açıkça görülmüş yani, örneği var onun için. Bu uyduruk bir şey zaten. Hepimiz biliyoruz değil mi? Bilmiyor muyuz yoksa?
Şeye geçelim oradan hadi madem bu konuları tartışmaya başladık. Fox kanalı. Örneğin Rupert Murdoch bugün gündemimiz arasında da var. Medya imparatorluğu nasıl böyle bir avantaj sağladı? Fox lehine çok ciddi lobi çalışmaları yürüten orada kampanyacıları var. ABD'de de İngiltere'de olduğu gibi. Ve işte kendi şirketi niteliğindeki şirketler lehine çıkartılan kanunlar var. Bu çerçevede tekeller de böyle destekleniyor zaten. Hani serbest piyasada bu kadar serbest.
Evet, tamamen şey destekli. Yani gizli destek alan muazzam bir olay. Aslında ona da Rupert Murdoch'un şeyine birazdan girme fırsatımız olacak. Avustralya doğumlu ve son büyük işte Randolph Hearst tipi büyük gazetecilik imparatoru çatırtılar altında çöküşe doğru gidiyor. Onun hikayesini de birazdan vereceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de imparatorluğun krize girdiğine ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok büyük faaliyetleri görüldüğüne dair şeyler var. Ama Amerika'da tabii cumhuriyetçiler tamamen sağ kanat özellikle şeyin arkasında. Ama tahmin edileceğinin aksine Murdoch'un mesela Türkiye'yi de yakın zaman önce ziyaret etmiş olan Hillary Clinton gibi Demokrat Parti'den gelmiş liberal Amerikalıları da desteklediği biliniyor. Senato seçimleri sırasında bunlara da geçeceğiz. Çok büyük bir oyun oynanıyor. Oyun da devam edecek ama Cameron'un durumu da sıkışmaya başladı Britanya'da. Ona da bakacağız. Putin'e de demokrasi ödülü verilmesinden vazgeçilmiş. Araya da onu koyayım. Hazır demokrasiden bahsediyorsak ne dersin? Demokrasiyi teşvik edenlere verilen prestijli Quadriga ödülü bu yılki törende Putin'e verilecekmiş ödülde.
Ya hiç şaşılacak. Obama eğer Nobel Barış Ödülü aldıysa Putin'e de bir tane vermek gerekir bence.
Kesinlikle. Fakat tepki bu sefer Obama'nınkine olandan daha fazla olmuş. Uluslararası ve ulusal. Yani çok sayıda insan tabii şöyle olmuş. Werkstatt Deutschland adlı dernek veriyor Quadriga ödülünü. Bu yıl kararlaştırılan isimler arasında Rusya Başbakanı Vladimir Putin de yer alınca büyük tepki olmuş. Bu iptal ettiler sonuç olarak. Mesela Cem Özdemir de kurul üyeliğinden istifa etmişti. Yeşiller Partisi eş başkanı. 2 yıl önce bu ödülü almış olan eski Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Václav Havel de ödülün Putin'e verilmesi durumunda iade edeceğini duyurmuştu. Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson da protesto amacıyla ödülünü iade etmiş. Böyle tepkiler olunca bazen geri tepebiliyor. Türkiye'den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye de verilmiş bu ödül. Erdoğan ve Karzai 2004'te almışlar bunu. Bugün yani sadece Putin'e değil, layık görülen diğer 3 kişiye de Türk öğretmen ve yazar Betül Durmaz, Filistin Başbakanı Selam Feyyad ve Meksika Dışişleri Bakanı Patricia Espinosa'ya da verilmesinden vazgeçilmiş. Peki onların günahı ne? Öyle.
Ya bu ödüller maalesef, maalesef demeyeyim aslında, verilirken yani gözetilen kriterde Biraz esnek anladığım kadarıyla.
Evet, yani arada da
böyle insan hakları ödülleri, barış ödülleri falan.
Demokrasi düşmanı diye de bilinen insanlara da
neye göre, kime göre
verilebiliyor. Putin konusunda herhalde ki demokrasi havarisi olduğunu düşünen
ödül almış adam.
Putin'in bir tek ödül komitesi.
O kadar emin olmayın ondan.
Doğru. Peki ara verelim.
Açık Gazete.
Martha and the Vandellas'dan dinlediğimiz ikinci parçaya da Dancing in the Street adlı efsane V diyebileceğimiz çok büyük şöhrete sahip bir şarkı. Detroit şehrinin en çok bilinen müzik grubu Motown. Yani daha doğrusu Motown sadası diye bir şey var ve 40 yıl boyunca Amerikan ve dünya müziğini de derinlemesine etkilemişti. Onun en parlak dönemlerinden birinde yapılmış bir şarkı bu. Sokakta dans etmek. Yaz sıcağında işte böyle gene bu tarihlerde bir yerde olsa gerek. Öyle de bir hikayesi anlatılıyor bunun. Yani rivayet değil aslında, gerçek bir hikaye. Uzun bir seanstan sonra bütün gece çalışma yapılmış, kayıtlar yapılmış Detroit Motown stüdyolarında. Ve sonra yorgun argın Bir grup besteci ve sanatçı yürüyerek evlerine dönüyorlar. Sabah olmuş, güneş çıkmış ve çocukları görüyorlar sokağın ortasında. Bu yangın söndürme cihazlarının filan bir kısmının musluklarını açmışlar ve o sıcakta güneş ışınlarının altında yıkanıyorlar ve dans ediyorlar. Marvin Gaye, Holland biraderler, Dozier filan da var aralarında herhalde. Ve dönüyorlar tekrar stüdyoya. Bunu biz bir hemen beste yapıp şarkıya dönüştürelim diyorlar. Ne kadar zamanda yaptılar bilmiyorum ama böyle bir hikayesi kalmış aklımda.
O ekip çok uzun bir sürede yapmamış olsa şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum.
Evet. Yani birden içleri bütün o yorgunluğa rağmen yaşama sevinci ve esinle dolmuş. Bunu kaçıramayız demişler.
Kritik zaten o. O hani çok böyle çiçek böcek edebiyatına girmeye gerek yok ama o olmadığı zaman da olmuyor.
Evet, o olunca da birkaç saatte bile çıkartmış olabilirler hakikaten böyle bir şeyi. Martha Reeves yokmuş aralarında ama ona, o okumuş bu parçayı. Ondan sonra işte ona vermiş. Uygun bulmuşlar ekip olarak herhalde. Böyle bir hikayesi var. Martha Reeves de bugün 70 yaşını idrak etmiş bulunuyor. Alabamalı bir müzisyen Martha Rose Reeves. Ona da bir kez daha günaydın diyelim. Ve dönelim.
Yaşama sevincini alan şeylere.
Alan şeylere. İngiltere'de telefon dinleme skandalında son gelişmeler. Rebecca Brooks gözaltına alındı. Brooke kulak skandalı nedeniyle 10. kişi oldu. Sonradan da arkasından da önemli bir gelişme daha oldu. Britanya'nın bir numaralı polis şefi istifa etti ve başbakana da dramatik bir şekilde tırmandıran suçlayıcı imalı konuşmalar yaptı. Tam Britanya polisine geleneğine uygun şekilde davrandı. Sir Paul Stevenson, Metropolitan polis diyorlar. News of the World denilen işte Murdoch İmparatorluğu'nun ünlü editörü Andy Coulson'a fazla yakın. Dolayısıyla bazı ilkeleri de hani zedelemiş olabileceğini ima etmiş.
Evet, Rebecca Brooks da zaten Brooks'muş bu arada.
Brooks muymuş?
Evet, Rebecca. O Rebecca'nın sonundaki H bizi sanıyorum şaşırtıyor sürekli, ekstra bir harf düşürme veya
evet
ekleme çabası içine gidiyoruz. Bu telefon dinleme mesaj servisine girme skandalının yaşandığı dönemde söz konusu gazetenin yayın yönetmeni ama bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisi olduğunu reddetmiş reddetmiş idi ve işte kendisi kurtarmak için Murdoch'ların gazeteye kapattığı kadar şeyler söylenmişti. Hatta BBC'de bir resim altında baba kız kadar yakın falan gibi yorumlar da yer alıyor. Ama o tabii şeye kadar, hani bir soruşturma olduğu zaman orada o ilişki sanıyorum
evet
sonlanabiliyor.
Klan meselesi. Yani akla gelebilecek her türlü haysiyet, namus, şeref ayaklar altına alınmış. Zaten biliyorduk bunları ama bu sefer herkesin içinde açığa çıkmış durumda. Yani Murdoch'un kendisinin zaten uzun yıllarda 50-60 yıldan beri yaptığı, hem Amerika, önce Avustralya'da, sonra Avustralya'daki son derece kuvvetli bir gazetecilik geleneğine sahip, sendikacılık filan da beraber olmak üzere çalışan sınıfların haklarını savunan gerçek gazeteciliğin çok şanlı bir geleneği olan bir yerden çıkıyor adam. Babası da gazeteciydi. Onu tamamen değiştiren, o kültürü zehirli bir kültüre dönüştüren adamdı. Bunu uzun zamandır
uluslararası haberler şirketi kuruyor işte zaten adam.
Evet, ve bu bir korku kültürü saldı. Yani kimse cesaret edemiyor onlara bulaşmaya. Ne Amerika'da ne Britanya'da. Yani aralarında bu işin Watergate'e de benzemiş olacağını, yani dönmüş olacağını söyleyen gazeteciler de var. Mesela Amerika'da Carl Bernstein, Watergate skandalını açığa çıkaran kişi söylediği zaman ciddiye alınır diye düşünüyorum. Efsanevi muhabir Carl Bernstein de bunu söylüyor. Yani Britanya'nın ünlü oyuncuları bütün medikal şeylerinin ayaklar altına alındığını gördüler. Yani tıp hastane dosyalarının. Hugh Grant çıkıp BBC'de söyledi yanılmıyorsam bunu.
Evet.
Yani ben dünyanın en harika, ilk onuna girmem herhalde. Çok binlerce kusurum vardır ama bunu da kimse hak etmez diyor. Yani bu nedir, bu kepazelik diyor.
George Michael benzer yorumlar yaptı.
Son olarak Jude Law da bu sefer The Sun, öbür gazete için. Şimdi kapatılan gazetesinin dışında aktör Jude Law da dava açacağını söyledi. Şimdi bu konuda yani yüz binlerce kişiye ulaşan telefon dinleme şeyleri var. Yani küçük minik bir şeyden bahsediyoruz zannedenler çok yanılıyor olabilirler.
ABD'de zaten skandalın ucu orada gözüktü. Artık bir çorap söküğü gibi gelmesi de beklenebilir bir ihtimal. Çünkü bir FBI soruşturması gündeme gelecekmiş. Bu 11 Eylül saldırısında hayatını kaybedenlerin de yine ailelerinin telefonlarının dinlenmesi, mesaj servislerine girilmesi için rüşvet verildiği tespit edilmiş.
Edilmiş mi? Bu henüz yok böyle bir şey galiba ya. Emin misin?
Yani polis tespit etmemiş bunu.
Poliste böyle bir iddia vardı.
Ama iddiayı yapanlar bunun hani öyle olduğunu söylüyor. Çok kesin oldu tespit edilmiş deyince bir polis tespiti yok doğru.
Evet, burada tabii çok ilginç olan durum şu. Mesela John McCain gibi bütün cumhuriyetçiler demin tartıştığımız gibi sağcı ne kadar adam varsa çıkıp şeyi savunmaya başladı. Hiç öyle şeyler olur mu? Böyle soruşturmaya da ne gerek var filan diye FBI'yi boşuna masrafa ve emeğe sokmayalım diyenler de var ayrıca.
Bir lütfen özür dilemiş bu arada Murdoch. Özür yayınlamış. O da içerdiği bu sinizm bakımından gerçekten belki de kinizm bakımından gerçekten dikkate değer. Kendi gazetelerinde işte İngiltere'de yayın yapan diğer gazetelerde bir özür yazısı. Ne zamanki bu satın almaya çalıştığı televizyon ağını satın alması tehlikeye girdi. Ne zamanki işin ciddiye bindiği anlaşıldı. Soruşturmaya çağrılma falan gibi. Hatta ilk soruşturmaya çağrısında reddetti.
Tabii benim meşgulüm. Başka evet. İşlerim var filan dendi. Ama onun üzerine bir baskı gelince ikisi oğlu da.
Mahkeme çağırınca bu sefer öyle reddetme şansı da olmuyor.
Yok mahkeme yok burada.
Mahkeme var. Parlamento ilk davet edince parlamento davetiyle reddetti. Şimdi parlamento bir komisyon kuruyor. Komisyonun başına getirilecek hakimin herkesi çağırma yetkisi var. Hakim çağırdığı zaman gitmek zorunda kalacak deniliyor. Hmm. Olay bu.
Ya salı günü çıkıyorlar üçü birden. Evet. Baba, oğul, Murdoch'lar.
Ve kutsal ruh mu diyorsunuz?
Ve Medusa. Evet. Baba, oğul ve Medusa diye bilinen Rebecca. Üçlü.
Her neyse... ciddi derecedeki yanlış işlerinden dolayı üzgün olduklarını belirtmiş. Ve de
yok, çok üzgünüz diyor.
Bu kişileri incittiğimiz için en derin özürlerimizi sunarız diyor.
Ben biraz
bu tabii samimiyeti de tartışılmaz bile. Şu saatten sonra gelen bir özrün tamamen sinizm içinde yapılmış bir hareket ama bakalım nereye gidecek.
O öldürülen kızın ailesine de gidip özür diledi. Hatta avukatlarının söylediğine göre birkaç defa da başlığını ellerinin arasına alarak çok üzgün olduğunu belirtmiş filan diyorlar. Fakat arada aile, klan meseleleri de şimdi çok karışık işler var. Bu parlamentodaki komisyonun soruları soracak olan komisyonun başında olan parlamenter de yakın adamlarından biriymiş Murdoch ailesinin. Milletvekili çok yakından görüşüyorlar ama zaten başbakan da kendisi de David Cameron da 26 kere görüşmüş bu gruba ait insanlarla iktidara geldi 15 aydan beri durum biraz yani.
Bir de aslında sizin ilginizi çeker bu siz yakalamışsınızdır diye tahmin ediyorum bu olaydaki. Bu olayın daha doğrusu WikiLeaks veya Türkiye'de futbolda yaşanan şike skandalıyla olan ortak noktası eminim dikkatinizden kaçmamıştır. Hani bilindik bir şeyin delilleriyle beraber ortaya çıkmasından bahsediyorum.
Aynen.
Biliniyordu zaten bunlar deniliyor.
Herkes yıllardır konuşuyor.
Ve buradan da şeye gelmek istiyorum aslında hani Türkiye'de de bazı şeyler biliniyor medyada olan biten ama daha henüz bu seviyede bir şey yok bakalım burada ne olacak.
Evet fakat işte ısrarlı bir takip sonucunda bütün bu senin de sözünü ettiğin sinisizmin yıllarca ya şöyle bir şey bu şekilde ele geçirmişler. Yani insanın hakikaten aklı durabilir. Yani o an eski Maliye Bakanı'nın sonradan da başbakan olan Gordon Brown'un sistik fibrosis hastalığına sahip küçücük çocuğunun 4 yaşındaki çocuğunun kayıtlarını ele geçiriyorlar ve basıyorlar bunu.
Reddediyor ama.
Kendileri gizli tutmak istiyor. Hayır, bunu reddetmedi.
The Sun gazetesi reddetti o kayıtları gizli ele geçirdiğini.
Rebecca Brooks telefon etmiş. Ve oğlun Gordon Brown'la arkadaşı durmadan partilerde falan bir araya geliyorlar. Zaten Murdoch İmparatorluğu'nun en büyük şeyi bu klan. Aile üyeleri, yani buna ne denir? Kabile denebilir. Bir mafya klanı gibi çalışıyor zaten. Ve Rebecca en yakın arkadaşlarından biri sayıyor. Yani neden bilmiyorum ama öyle sayıyorlar birbirlerini.
Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut. Sun Tzu falan şeklinde.
Oğlunun şeyi varmış, yayınlayacağız Gordon diyor. Rebecca, adam ağlamaya başlıyor. Karısıyla beraber bunu gizli tutmaya çalışıyor. Ve ondan sonraki bir yaz, meşhur yaz partisinde şampanyalı falan tekrar gidiyor ama. Gitmek zorunda hissediyor. Böyle bir korku kültürü var. Herkese, hiç kimse dokunulmaz.
Siyasi kariyerlerde dahil olmak üzere başlatır ve bitirir bir imparatorluğun başında. Ciddi bir şey bu. Yani ufak bir durum söz konusu değil burada. Hani öyle bir sektör ve o sektörde yaşanan bir kriz değil. Aksine bu rıza üretim mekanizması denen şey var ya, Chomsky tarafından adı çok doğru konulan.
Evet.
Onun başında, onun çarlarından bir tanesi, belki de en önemlisi bu adam. Ve onun imparatorluğu söz konusu olan.
Evet, yani onun için yakından takip etmemiz de hepimiz de. Daha Türkiye'de bu işin ayağı hiç çıkmadı. Medya ayağı, işte bu derin devlet dediğimiz çetelerle çalışma vesairenin medya ile olan ilişkisi henüz gitmedi. Buna ister Ergenekon diyelim, ister Susurluk diyelim, ister cidden başka şeyleri de hepsini katarak söyleyebiliriz. Daha çıkmadı, çıkacak diye ümit ediyorum ama herkesin bildiği şeyler, senin de biraz önce söylediğin gibi, burada da oluyordu. Ama mesela Madeleine Bunting, yani çok çok güzel yazılar da çıktı burada. Madeleine Bunting'in gibi dediği gibi de bunun bir medya ve siyasi ilişkiler meselesinin çok ötesine geçtiği ve artık temel etik, ahlak meselelerine, namussuzluğun ta kendisine yol açtığı bir durum. Burada artık bir tek şey olabilir, satın alınmış yargıçların varlığını bilmiyoruz. O da ortaya çıkabilir diyorlar. Ve bunu çok ciddi bir takiple Guardian gazetesinin elemanla yıllarca yazdıktan sonra çıkarabildiler açığa, ortaya. New York Times'da Atlantik'in öbür tarafından şey yapıldı. Çok ilginç bir gelişme. Hızla çöküşe doğru gidiyor yalnız. Yani biraz da acaba bilyaları dağıttı mı kafasındaki filan diye de sorular var. Çünkü çok korkunç kötü yönettikleri söyleniyor. Bütün iktidar, hatta kızı da.
İktidar sarhoşluğu, iktidarın kibri denilen şeyler de var. Yani
birdenbire çökünce de çok ilginç oluyor. Kendini fevkalade şimdi.
Bunun paralelliklerini başka yerlerde de daha yakında da görebiliyoruz.
Görebiliyoruz ve göreceğiz de.
Evet.
Sanıyorum. Yani şey demiş, kendi gazetesine, Wall Street Journal'a da bir demeç vermiş ve hiç hata yapmadık, mükemmel yönettik filan demiş. Yani 14 milyar dolarlık bir yatırımın.
Ama siz orada haksızlık yapıyorsunuz biraz. Neden? Çünkü şu ana gelene kadar siz işte hala bir gazeteci gibi değerlendiriyorsunuz. Şirketin adını hatırlatırım. Uluslararası Haberler Şirketi ne kadar hisselerine değer getirmiş falan, onlara bakmak lazım.
Evet, ama onlar da düşüyor.
Şimdi da artık.
Düşüyor ve o açıdan da Wall Street Journal'a, işte en büyük, en geleneksel sermayenin en sağlam basın organı, orada da saçma sapan bir şey söylemiş. Dağıtmış yani konuyu. Ve yeni bir PR'cı getirmişler zaten. Onlar düzeltsin filan diye. Fena halde. Fakat şimdi iş büyüyor. John Nichols çok ayrıntılı bir yazı yazdı Nation'da. Britanya'da ne varsa hepsi Amerika'da da var. Her türlü kepazelik var. Biraz araştırılırsa görülecektir diyor. Yani bu kültür,
bir kere bir,
korku kültürü yüreğindeki artık sökülebilecek mi bakalım yani.
Bir lobi durumu söz konusu. Hani zaman zaman bu konuda tartışmalara girdiğimizde şöyle bir tepkiler alıyoruz. Ya canım, lobi de olmasın mı yasal olarak, çıkarların öyle bir durum söz konusu değil. Orada şartlar eşit değil çünkü lobicilerin imkanları eşit değil. Ve çoğu zaman kanun yapıcı kanunu yaparken doğrudan lobiciden aldığı bilgi üzerine yapıyor. Kendi bilgiye erişimi nispeten sınırlı olduğu için. Orada gelen bilgi de her zaman öyle tarafsız veya işte tırnak içinde serbest piyasadan yana falan da olmuyor. Kimin ne kadar imkanı kaynağı varsa ona göre, lobicilerden bahsediyorum, kanun yapıcıyı etkileme fırsatı buluyor. Bu Murdoch ve medya imparatorluğu içinde bu şekilde işliyor. Ve kendi lehlerine sürekli gelişen bir ortam oldu orada. Ve bağımsız dediğimiz daha yerel medyanın yok olduğu, giderek işte böyle imparatorluğun, medya
insanların hayatının
öne çıktığı bir durum yaşandı.
Çok ilginç bir detay vardı. Maalesef şeyini takip edemedim. Devamını getiremedim ama gelecektir. İngiliz polisi ve medyasıyla ilgili en acayip düğüm noktasını galiba ben buldum. Ama henüz bunun detayını söyleyemem. Aylarca takip ettiğimiz çok dehşet verici bir olay vardı. Jean-Charles de Menezes diye bir Brezilyalı elektrikçi delikanlı öldürüldü metro. Ya bindiği sırada bu metro özel timler tarafından kafasından vurularak öldürülmüştü. Ve sonra da yanlışlık yaptık diye özür dilediler. Renginin şeyinden dolayı terörist sanılarak, yanlış bilgilerle. İşte bu Murdoch'un News Corp, neyse işte News International adlı şirketlerinde telefon rehberlerinde dinleyen adamlardan birinde, Menezes'in de telefonları çıkmış. Bu iş büyürse yani işi oradan da kitlelerin yürütmesi mümkün. Yani çok insan hayatı şöyle dursun, herhangi bir değere, herhangi bir hayata en ufak bir saygısı olmayan, sadece paraya tapan ve politikacıları da diz çöktüren korkunç bir, dehşetli bir Orwellian korku kültürünün ucundayız demektir. İnşallah benim tek şeyim, Hugh Grant'ın da söylediği gibi, ne, değiştim diyen bu, özür diledim diyen bu takıma ne kadar inanacağız ve nereye kadar götürülecek bunun sonu. Sonuna kadar götürülmelidir diyor Hugh Grant. Çok da güzel yazılar çıktı. En güzel yazılardan biri de Time'da kapak yazısıydı. Yani şey, Tabloid Bites Man adıyla çıkmıştı. Yani gazeteci...
Bir köpek insan ısırdığında haber olmaz ama insan köpeği ısırdığında haber olur lafından.
Catherine Mayer de mükemmel bir haber yapmıştı. Time dergisi her zaman olağanüstü değildir ama bu sefer bütünüyle meseleyi harikulade kavramış, kapsamış kutularıyla beraber.
Gerçi Time dergisinin kendisi de başka bir medya imparatoruna ait bir dergi. Onu da hatırlatmak lazım şimdi.
Evet, ama bu bir gazetecilik olarak Catherine Mayer'inki çok başarılı bir çalışmaydı. Onu söylemek istiyorum. Yani gazete adamı ısırdı. Bulvar gazetesi adamı ısırdı başlıklı yazısını da tavsiye edebilirim herkese. Hiçbir şeyin kutsal sayılmadığı, hiç kimsenin güvenlik altında olmadığı, sadece haber, tırnak içinde haberi ve parayı ele geçirmek için yapılan bir gırtlak kesme operasyonunun detaylarını veriyor. Hakikaten kendi sitesine bu kadar uygun olabilir, kendi gazetelerine haber diyor. Evet, böyle bir şey. Bakalım Türkiye'deki şike skandalı da, onu 9.30-10 arasında yapma fırsatımız olabilecek ancak.
Bugün nereye? Çünkü yapacağımız başka şeyler var öncesinde.
Evet, özellikle işte Barış Konseyi çatışmaları önler diyenler var. Ve şeyi konuşacağız bugün işte. Silvan'da 13 askerin ve 7 PKK'lının hayatını kaybettiği çatışmanın ardından olup bitenleri konuşma fırsatımız olacak ve bu nasıl bir politika üretilmesi ülkenin içinde bulunduğu durumu. Bunu da Ali Bilge ile tartışma fırsatımız olacak birazdan.
Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir.
Günaydın.
Evet, bayağı zorlu bir haftaya başladığımızı söylemek için de kahin olmaya lüzum yok herhalde.
Evet.
Yani bu Silvan'daki PKK saldırısından sonra çok gergin ve büyük de çatışmaların ortaya çıkacağını, daha fazla ortaya çıkacağını düşünmek için de pek fazla sebebe sahip olduğumuz bir ortamdayız. Ne diyorsunuz?
Valla şimdi yani son derece temiz bir seçim yapıldı. Bu seçimden önemli başarı elde ederek çıkan bir Kürt siyasi hareketin içinde yer aldığı Özgürlük Bloğu, Emekli Özgürlük Bloğu var. Ve ondan sonra baktığımızda 12 Haziran'dan bu yana gerçekten parlamentonun yemin meselesine kilitlenmesi hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem de BDP açısından ve bugün gelinen nokta var olan olumlu ve başarılı durumun adeta eritilmesine dönük özel bir politika uygulandı. Olabildiğince son 30 yıllık yaşanan bir kanlı iç savaş, bölgesel bir savaş yaşanıyor. Bunun içerisinde binlerce insan ölüyor. İşte bunun muhataplarından örgütler var. PKK diye bir örgüt var. Çeşitli isimler değiştirdi ama bunda karar kıldı 1970'lerin sonundan itibaren başlayan. İşte bu harekete ilişkin, bunun liderine ilişkin pek çok son yıllarda bir takım çalışmalar, yayınlar yapılıyor. Bütün bunları takip ediyorsunuz işiniz nedeniyle. İşte Öcalan'ın İmralı Günleri diye Cengiz Kapmaz isimli bir kişinin yayınladığı kitaba bakıyordum. Yani bu aslında böyle 1999'dan günümüze kadar Öcalan'ın devlet ilişkilerinin de sergilendiği bir iyi bir belge yani. Tam bunları işte buradaki amaç yani bu bölgeye de gidiyoruz zaman zaman. İşte bölgeye gittiğimiz en son galiba 2 ay önce gittiğimizde hep böyle bir şey, iki şeyle karşılaşırım ben. Parti deyince hangi parti diye sorarsınız. Üst parti, alt parti yani kastediler. Şimdi arada hep Kürt siyasetini hep böyle merak ettim. Yani nasıl belirleniyor? Kürtler bu siyaseti hangi örgüt üzerinden ve kimler nasıl belirliyor? Mesela PKK var. Son yıllarda hangi PKK diye soruyoruz. Şimdi içeride bir Öcalan faktörü var, İmralı. O Kuzey Irak'ta Kandil muhatap alınan bir şey. Orada bir lider var, Karayılan. Onun dışında Türkiye'de bunlar silahlı gruplar var. Bunlar nasıl, kimler tarafından kontrol, nasıl karar veriliyor? Karadeniz'den çıktı PKK diye gazete haberi okuyorsunuz. Karadeniz, Tokat'a girdi. Bunlar nasıl bir... Dejenere PKK gruplarından evvel eder, Öcalan'da söz ediyor. Kontrol edemediğimiz PKK grupları diyor. Zaman zaman iddia edilen ki şeyde de rastlıyorsunuz pek çok şeyde. Türkiye'nin derin yapılarıyla PKK arasındaki ilişkileri ortaya koyan ilişkiler zinciri ile karşı karşıyayız. İtirafçıların yayınladıkları sistemle itirafçılar, korucular, yok eski PKK liderleri... Aygan diye bir adam var, İsveç'te yaşıyor ki PKK'nın eylem yapma biçiminin broşürünü kaleme alandığını iddia eden adam. İşte bu derin PKK ile derin devlet arasındaki Balyoz ve Ergenekon'u için yapılan bir eylem diyor son eyleme ilişkin. Şimdi bunun dışında legal yapılar var. Yarı legal KJK diye bir yapı var. Ondan sonra işte bu BDP PKK karışık bir örgütlenme. Bunun 3000 militanı, 3000 üyesi hapiste şu anda. 3000-4000 civarında. Yarı legal, yarı illegal kurulan. BDP diye bir yani ismi bu ana kadar 7 kez kapatılmış bir siyasi varlık var ve son seçimlerde blokla birlikte son derece önemli bir başarı elde etti. İşte Dicle ve 5 kişi nedeniyle yaşanan parlamentonun boykot edilmesi. Bunun için demokratik toplum kurultayı var. Bölgeye gittiğinizde komünlerden söz ediliyor. Kırsal bölgenin komünlerinden. Demokratik toplum kurultayında Türk kökenli entelektüeller var. Kürt kökenli entelektüeller var. İşte daha üstte bir seçimlere girerken Barış Özgürlük bloğu var. Barış Konseyi var. Yani ne kadar kelime topladığımızda bütün kelimeleri de tüketmiş bunları. Bir de bunların mesela PKK'nın KADEK oluyor zaman zaman. Aslında unuttuğumuz pek çok yeni şeyler kuruldu. Parlamento kurdular yurt dışında.
Evet, kongregel filan adları.
Kongregeller filan var. Bugün yani ben aslında tasarım yaparken sabahleyin Radikal'e bakabildim. Yani Tarık Ziya ikinciyle yapılan bir söyleşi var. Yani aynı şeyler söylüyor. Yani bu kadar bir kimdir? Yani işte Demokratik Toplum Kurultayı'nın kontrolü BDP'nin içerisinde kimler ne ölçüde PKK'nın değişik gruplarından etkileniyorlar. Gerçekten çok karışık bir yapı var. Bir bulamaç var. Yani burada siyaset üretmek böylesine bir ortamda gerçekten son derece zor. Nitekim yani Kürt siyasetinde, Kürtlerin siyaset belirlemesinde ciddi zaaflar olduğunu ben yani ilk kurulan DEP'ti galiba meclisten atılanlar. Ondan beridir hep böyle gerçekten merak ederim ve araştırırım. Yani burada Kürtler siyaset nasıl belirliyorlar ve bu siyaseti belirlerken egemen yapı, şimdi şu anlaşılıyor ki özellikle güçlü silahlı örgüt ve postasını koyan, gerektiğinde tehdit eden, Kürt siyasetçilerini tehdit eden, gerektiğinde onları ortadan kaldıran ve dediklerini yapan bir PKK var ve bu PKK için değişik gruplar var. Ve bu son olaylara geldiğimizde PKK'nın lideri konumundaki Abdullah Öcalan'ın dediklerinin çok tersi bir pozisyon istiyor belli gruplar. Ve bu belli gruplar BDP ve Demokratik Toplum Kurultayı'nı yönlendiriyorlar. Öcalan'a rağmen yönlendiriyorlar. Dolayısıyla burada bir yol ayrımına gelindiği ve bu da şeyden de belli. Yani BDP blok çok önemli bir başarı elde etti. Tamam, burada Hatip Dicle haksızlığı, 5 üyenin parlamentoya engellenmesine ilişkin durumlar var ama bu seçime niye girildi? Yani parlamentonun çok önemli bir bu mücadelede Kürt haklarının, Kürtlerin 100 yıllık mücadelesinde son derece önemli bir mevzu olduğu için girildi. Bu seçimler, bu bloklar %10 barajlarına rağmen elde edilen başarıyı parlamentoda, mecliste sürdürmek demek ki başından itibaren böyle bir niyet yok. Yani ama o zaman bu seçimlere neden girildi? Yani bunların hepsi gerçekten Kürt siyasetçi grubunun, askeri olsun, sivil olsun, ciddi bir siyaset üretememe sorunuyla karşı karşıya olduğuna dair bir izlenim veriyor. Dolayısıyla yani bu son saldırının arka planında ne diyoruz? BDP seçimler sonrası parlamentoya katılım sürecinde yanlış bir tavır izledi. Kabul görmedi. Ardından bu saldırıların gerçekleştirilmiş olması ve hemen ardından da demokratik özerklik meselesi ilan edilmesi, ardından Kürt, ondan önce de bir Kürt meclisi kuruldu bölgede dendi. Gerektiğinde bu Diyarbakır, Ankara'da değil, Diyarbakır'da toplanır dendi. Bunları alt alta koyduğunuzda açıkçası yani son derece dağınık, hatta saçma, birbirlerinden bağıntısız ve Kürt topluluğuyla da kucaklaşmayan, genel olarak Türkiye ile de kucaklaşmayan, siyasi olmayan, yani siyasi özünü yitirmiş bir dizi manzume ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Yani bir kere meclisi siyasi alanın dışına çıkartmak, meclisi ikinci plana itmek ve ne olduğu anlaşılmayan bir kendilerine Tarık Ziya İkinci'ye bile anlatamadığımız bir demokratik özerkliği, Türkiye'nin gündemine girmeyen, anlaşılmayan bir meseleyi ve parlamento, yani demokratik özerklikle ilişkin hususları gel parlamentoda tartış, yeni anayasa tartışmaları içerisinde geçir. Bunların hiçbirini yani anlamakta aciz kalınıyor. Bunun nedeni de gerçekten bir kere arada legal hareket olarak BDP politika belirlemede yanlış yapması nedenlerinden biri çok merkezli işine karışan odakların bulunması. Yani Kürt siyasetini belirlerken çok fazla inisiyatifin olması ve izlerin birbirine karışmasına neden ediliyor. Silahlı alanı silahı kontrol edenlerin pozisyonlarıyla parlamentoya giren unsurların birbirleriyle olan ilişkilerinin durumu gözler önünde zaten. Ve BDP'nin açıkçası yani bir emir eli pozisyonunda bir siyasi konumda olması, yani bunu yapmayacaksın, bunu yap, bunun dediğini yapma. Bu arada tabii ki PKK merkezinin de bölünmüş olduğu, farklı seslerin içinde yer aldığı anlaşılıyor ve gerçekten güvenilir olmayan pozisyonlar içerisinde bulunan bir demokratik toplum kurultayı toplanıyor alelacele. Yani
evet, onun oldukça beklenmedik, erkene alınmış bir şekilde toplanmış olduğu da anlaşılıyor. Çeşitli yazılarda gördüm, Yıldıray Uğur pazar günkü, dünkü gazetede 14 Temmuz darbesi başlığıyla şöyle özetliyordu onu. Yani ortada DTK, Demokratik Toplum Kongresi, ortada somut bir sebep yokken 11 Temmuz günü acil bir kararla olağanüstü toplanarak 14 Temmuz günü toplantıya çağrıldı. Çağrının yapıldığı gün meclis boykotu için işte temaslar, AKP-BDP temasları sürüyor. Hatta çözüm işaretleri beliriyordu. Ama 101 belediye başkanı ve barış anneleri grubu o gün özerkliğin ilanını istediler. Gerekçe ikna edici olmadığı için olağanüstü toplantı kararına 4 üye hayır dedi. Erken bulup aralarında Leyla Zana ve Altan Tan'ın da olduğu söyleniyor diye de parantez açmış. 3 üye de çekimser kalmış. Şimdi 14 Temmuz'un seçilmesi tesadüf değil. O gün 82'de Diyarbakır cezaevindeki işkenceleri protesto için kendilerini yakan 4 öncü PKK'lının ölüm yıl dönümüydü. Ama 14 Temmuz'la ilgili sürprizler bununla da sınırlı kalmadı. PKK son 10 gün içinde askeri olarak hareketlenmişti. Öcalan'ın meşru müdafaa dışında ateşkesin sürdürülmesi kararına rağmen ve Yüksekova'da JITEM usulü sokak ortası asker infazı gibi provokatif bir eylemi 10 Temmuz günü 2 asker ve 1 doktorun kontrgerilla oldukları gerekçesiyle dağa kaçırılması izledi. Ayrıca da bu ikinci eylem askeri operasyonu açıkça davetiye çıkarmak demekti. Ve hükümet ve kamuoyu sessiz kalınca hükümet askerine çıkmıyor gibi garip provokatif haberlerle meydan okundu. Bir iddiaya göre diyor, dağa kaçırma eylemini yapan komutan Taksim'de PKK'nın bile sahip çıkmadığı geçen sene intihar saldırısının talimatını da veren Doktor Kod adlı komutandı diyor. Ve şeyi de eklemiş, yani saat 16 sularında Türkiye'yi sarsan 13 asker ve 7 PKK'lı ölüm haberinin Diyarbakır'da duyulmamış olması imkansız diyor. Ama özerkliğin ilan saatini 2 saat önce ölen, hadi 13 askerin değil ama 7 PKK'lının yası bile erteletemedi. Hadi yas etkilemedi. Böylesine tarihi bir kararın böyle büyük bir çatışmanın gölgesinde kalacak olması gibi bir PR, yani halkla ilişkide altın kuralı da etkilemedi özerkliğin ilanını. O zaman da akla tek bir şey geliyor. 14 Temmuz'un yıl dönümünde önce baskın ve sonra demokratik özerklik ilanı önceden tasarlanmıştı gibi bir şey olmuş. PKK içinde bir çeşit darbe oldu diyor.
Evet, yani bunu Yıldıray Uğur'un yazısı, sonra siz de işaret ettiniz Sabah gazetesinin.
Evet, Sabah gazetesinin dünkü büyük manşeti de oydu. Sabah açıklıyor. Saldırı emri Derin Kandil'den diye iki satırlık devasa bir puntoyla yazılmış. Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun Silvan'daki PKK gruplarına verdiği emiri anlatıyor. Yani PKK içinde Şahinler ya da Derinciler diye anılan Ankaralılar grubunun verdiği ortaya çıktı diye özel haber Mutlu Çölgeçe'nin haberiydi.
Ayrıca bu Cihan Haber Ajansı'na yapmış Abdülkadir Aygan, eski PKK yöneticilerinden JITEM, ve aynı zamanda itirafçı, aynı zamanda JITEM'ci, İsveç'te yaşayan, onun da açıklamaları var. O da zaten bu olayı isim de veriyor. İşte Öcalan PKK'sını yerden yere vuran Avrupa'daki Rıza Altun ve Kandil'deki Kore'ye onun da dahil edildiği bir şeyin yaptığı, grubun yaptığını söylüyor. Bu zaten kendisi de şey diyor, ben diyor el broşürünü yazmıştım diyor gerillaya diyor. Zamanında diyor silahlı propaganda ve görevlerimiz. Silvan'daki yine benzer eylem türüne rastlanmaz diyor. Gündüz pek eylem yapılmaz diyor. Bu diyor zaten diyor tasarlanmış bir provokasyondur diyor. Yani eski JITEM itirafçısı da bunu söylüyor ve PKK içindeki grubun Abdullah Öcalan'ı tasfiyeye dönük bir yanıtıdır. Çünkü Öcalan 15 Temmuz'u kadarki süreyi de şey yapmış biliyorsunuz. Ortadan kalkmıştır demişti ve Barış Konseyi bu iş iyi gidiyor, ilerliyor mesajını vermişti. Yani şu anlaşılıyor ki gerçekten bu son 12 Haziran'dan bu yana toplantı Kürt siyaseti siyasetçilerinin içerisinde bir ciddi zaafın olduğu ve açıkçası elde edilen siyasi aranada elde edilen gücün ortadan bizzat kendileri tarafından kesintiye uğratıldığını bütün bu olaylara bakıyoruz. Bu kadar bir kere genel olarak gerçekten muhatap sorunu var. Örgüt bolluğu sorunu var ve bir güçler savaşı var bu hareketin içerisinde.
Evet, Markar Eseyan da dün bu paralelde önemli görüşler ve iddialar içeren bir yazı kaleme almıştı. Arada köşesinin adı Taraf Gazetesi'nde PKK'nın Öcalan'ı bitirme planı başlığını taşıyordu bu yazıda. Ve yani şunu da söylüyor, anlaşma imzaladık, Barış Konseyi kurulacak dediği Öcalan'ın ve bizim de 12 kişilik konseyde artık isim tespit edilme aşamasına geçildiğini bildiğimiz bir günde Çankaya'da Koşaner'e balyoz sanıkları yaşta terfi almayacak notası verilirken bu eylemin amacı ne olabilir? Silvan Dağbaşı ücra bir yer değil. PKK'nın 3 adamı kaçırması, karakol bombalaması, Hakkari'de uzmanları sırtından vurması, bunların anlamı nedir diyor. Ve Öcalan'ın 15 Temmuz'u kadük ilan ettiği günlerde askeri kışlasından çıkarmak için bu kadar didinmenin anlamı ne dedikten sonra da Silvan tamamen kirli bir saldırı diye yazıyordu. İki tarafın içindeki savaş konseylerinin çocukların hayatı üzerinden savaşı devam ettirme planı, buradaki asıl hedefinde Abdullah Öcalan olduğu, onun müzakerelerdeki tek kozunu yani PKK, BDP, KCK ve tabanı üzerinde hakim gücünü devlet nezdinde sıfırlamak, itibarsızlaştırmak, AK Parti'yi de devletin içindeki savaş konseyinin yanına atmak diyor. Altın vuruş yapılması gerekir diyor. Tarihe gömülmemesi için bir Türk tarafının sakinliğini korumak dışında çok fazla yapabileceği bir şey yok gibi diyor. BDP içinde Abdullah Öcalan'ın bir altın vuruş yapması, PKK'yı sert dille ve açıkça karşısına alması gerekiyor. Bu da yeterli değil. BDP'li Kürtlerin Öcalan'ın bu çıkışına güçlü bir destek vererek PKK içindeki savaş konseyinin tasfiyesini sağlamaları şart demiş. Tabii başka türden gelişmeler de var. Radikal'de gördünüz herhalde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanrı Kulu'nun,
evet,
Silvan'daki çatışmayla ilgili yaptığı açıklamada barışın dilini kullanmak boynumuzun borcu sözünü Partisi'nin iletişim sisteminden basına ilettiği mesajdan 20 dakika sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi o açıklamayı dikkate almayın mesajı yayınlamış. Bunu nasıl yorumlayacağız?
Yani bu senin ne işin var orada diye biz çok soru sorduk Sezgin Tanrıkulu'ya. Yani bunlar bu tür şeyler başına gelecek, daha da gelecek. Orada öyle yani Süheyl Batum'la ikisi de genel başkan yardımcısı değil mi yani? Yani ne diyelim, kendi düşen ağlamaz yani, o partinin sınırlarını bilerek girdi. Ama şu var yani, gerçekten önümüzdeki dönemde Kürt siyasetinde, PKK'sında, BDP'sinde, kurultayında, bloğunda çok farklı durumlar, sesler ortaya çıkacaktır. Bu bir şekilde yani PKK'nın bugüne kadar blok görüntüsünün olmadığı ve bir burada farklılıkların olması bence iyidir. Yani ben zaten önümüzdeki dönemde Kürt siyasi hareketi içerisinde farklı gruplanmaların olacağını düşünüyordum. Düşünüyorum hala. Bu Türkiye'de yani Alevi Kürtler, Sünni Kürtler, dindar Kürtler, solcu Kürtler, bunlar ayrışacaktır önümüzdeki dönemde. Ama bunun temel şeyi siyasetin, sivil siyasetin üretimi ve parlamento içerisinde bu mücadelenin, bu varlığın sürdürülmesidir. Yani PKK'da anlaşılıyor ki yani bir eşiğe gelmiş durumda ve kendi içerisinde zaten legalleştikçe, siyasetin alanı genişledikçe bu tür ayrışmalar daha fazla ortaya çıkar. Zaten bu çatışmaların PKK'nın kendi içerisinde, yani tarihi boyunca kendi içerisindeki grupların, yani at izinin it izine karıştığı ortamların çok olduğunu biliyoruz. Bunu bu hareketin başlangıcından değişik evrelerinde istihbarat örgütleriyle, uluslararası örgütlerle, istihbarat örgütleriyle, Türkiye'nin içerisindeki derin yapılarla ilişkilerinin bulunduğunu, belli grupların üzerinden olduğunu yazıldı, çizildi. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde bu ayrışmanın hızlanması söz konusu olabilir. Ama yani şunu da görmek lazım ki gerçekten Türkiye bir yeni anayasa tartışmaları içerisinde böyle bir sürece dahil oluyor. Parlamentoda BDP'nin bulunmaması, Kürt siyasi hareketinin bulunmaması son derece önemli, büyük bir eksiklik. Türkiye'nin önünde şöyle bir şey var. Şimdi yeni bir anayasa gündemde. Tabii bunu da hep böyle beklentileri çok yüksek, butik bir anayasa beklememek gerektiğinde daha önce de konuşmuştuk. Yani her şeyi tatmin edilmesi güç olabilir. Ama bu anayasada bütün Kürt meselesinin temelden çözümünü beklemek yanlış olabilir. Ama bir takım adımların, alanların genişlemesi söz konusu olabilecektir. Eğer bugün yani bu anayasa çalışması, Türkiye'de işte vesayet rejiminin ortadan kalkması, sivil bir anayasa yapılması, askeri vesayetin azaldığı, askerlerin sistem içerisinde tanımlandığı bir anayasa yapılması ve bu anayasa yapılırken Kürt sorununa da çözüm üretilmesi, çözüm üretilmesi için değerli adımların atılması. Şimdi bunlar atılmazsa yeni bir anayasa ne anlama gelir? Yani önümüzdeki dönemde Kürt meselesine kısmi çözüm üreten, kapıyı aralamış bir anayasa mı? Kürt sorununa önemli çözümler üreten bir anayasa mı? Ya da yani vesayet rejiminin işte özgürlükleri, demokratikleşmeyi genişleten belli alanlarda ama Kürt meselesinde ileri bir düzeyde meseleye kavuşturamamış bir anayasa mı? Bunlarla karşı karşıya kalacağız önümüzdeki dönemde. Yani gerçekten böyle son derece dört başı mamur her şeyi çözüme kavuşturulabilmeyebilir. Ama bu önemli süreçte parlamento içerisinde Kürt siyasetinin ya da Kürtlerin mücadelesine destek vermiş Türk ve Kürt siyasetçilerinin meselenin içerisinde olması gerekiyor. Ve bu son dönemdeki yaşanan olaylar bu süreci soğutuyor. Ama yani bir şekilde kazanılan böylesine önemli bir mevzi. Şunu unutmayalım, Türkiye'de Kürt sorununun gündeme gelmesi sadece PKK'nın dağda 30 bin insanını kaybetmesiyle değil, parlamentonun içerisindeki mücadeleyle de gerçekleşti. Bugün Türkiye'nin gündeminde bir Kürt sorunu varsa, buna ilişkin anayasa içerisinde bir takım çözümler üretilmesi gündeme gelebiliyorsa, bunda parlamentonun Kürt siyasetçiler tarafından kullanılması çok önemli bir etkendir.
Evet, eski Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinden Doktor Tarık Ziya İkinci'nin Kürt siyasetçisi de aynı zamanda onun Ezgi Başaran'ın onunla yaptığı söyleşide de radikalde Tarık Bey de şey diyor zaten. Yani yine uçurumun kenarına geldik Silvan'daki çatışmayla bir anda. Silahlı kuvvetlerin etkin bir harekat içine gireceğini tahmin ediyorum. İmralı ile barış görüşmeleri, müzakereleri kandırmaca, devletin çözüme niyeti yok. Boykot uzamamalı. Çünkü devlet ödün vermekten yana değil demiş. Ki çok tabii endişe verici bu kaygılarımıza, biraz önce dile getirdiğimiz kaygılara da ilave ediyor. Aynı şekilde Hasan Cemal de yani tarihin, Sayın Başbakan, tarihin eli omzunuzda diye çok ayrıntılı olarak şeyleri kendi Kürtler kitabından da yaptığı mülakatları falan hatırlatarak şeyi söylüyor Hasan Cemal'de. Yani bu kaç defadır buralara gelindi, vurdukça da PKK güçlendi gene. Her zaman aynı şeyi söylüyorlar işte. Bundan pazarlığa oturacak değiliz, Kürt sorunu yoktur. Bundan sonraki süreç farklı olacak. Demirel de söylüyor, Erdoğan da söylemiş. Doğan Güreş de bir zamanlar söylemiş. Olağanüstü hal valisi Ünal Erkan da aynı şeyi söylemiş. Sonuç, devlet caydırıcı olamadı, PKK'yı bitiremedi diyor. Ve barış fırsatı heba olur diyor. Tarihin yani Silvan baskını ve 13 şehidin yüreğini nasıl dağladığını anlıyorum ve bu acıyı paylaşıyorum ama liderlik ve devlet adamlığı böylesi acıların üzerinden geleceği görmektir. Tarih ancak böyle yazılır demiş.
Yani hükümeti ve Erdoğan'ın son 4 yıl aylarına, yıllarına baktığımızda Kürt açılımından bu yana çok güven verici bir durum söz konusu değil. Aynı şey Kürt siyaset açısından da söylemek mümkün. Yani bu meselede Tarık Bey'i ben de sabah gördüm. Hatta yani kafamda bugünkü konuşmayı adeta Ezgi Başaran'la konuşmuşlar yani. Son derece şey yapıyor. Ben ama şeyi önemsiyorum. Bu işte Kemal Burkay buraya gelecek. Kürt siyasetin Tarık Bey daha önde. Ondan sonra yani onun dışında baktığımızda işte PKK içerisinde önlenemez bir ayrıma doğru gidiyor. Bütün bunlar çok sağduyuyla değerlendirmek durumunda. İmralı'daki Öcalan faktörünü hiç yabana atmamak lazım. Adam o kitaba da baktığınızda 12 yıldır sürekli bir şeyler içerisinde bulunuyor. Ve de hiç bir şekilde Öcalan faktörünü PKK'lı, BDP'li, KCK'li neyse oradaki bütün kelimeler şeyler şeyden çıkaramaz, gözden çıkaracak bir durumda değil. Dolayısıyla yani biz bu işte hep böyle uçurumun kenarına geldik, tam düşerken bir dala sarıldık. Böyle gelişti. Yani bizim AB süreci de böyledir. Demokratikleşmesi Türkiye'nin hep böyle bir ve meseleyi çözme tekniği böyle gelişiyor. Uçurumun kenarından tekrar gidiyoruz. Bir süre sonra tam meseleyi çözdük derken tekrar uçurumun kenarına düşünüyoruz. Son olarak ben bir konuyu daha işaret etmek istiyorum. Bu da bu tür olaylar, Silvan benzeri olaylar olduğunda işte bir yıl iddialar gündeme getiriliyor. Zaaflar gündeme getiriliyor. Ve bunların üzerine genelkurmay ya da ilgili komutanlık, jandarma genelkomutanlığı, soruşturma açıyor, idari soruşturma. Bir süre sonra unutuluyor bu işler. Halbuki bu tür işleri, yani Türkiye'de biz darbe girişimlerini, Ergenekon'u da parlamentoda konuşmadık. Bu meselenin, Silvan olayının, daha önceki Han Tepesi'nden Aktütün'e kadar bütün olayların meclisin gündemine gelmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi niye var? orada komisyonlar niye var? Komisyonların etkisinin azlığından sızlanacağına, o komisyonların etkisinin güçlendirilmesi gerekiyor. Ve bu meseleyi, Sivan meselesini otursun meclis, genelkurmaydan generalleri, bölge komutanlarını gelsin, burada açıklamada bulunsunlar. Bu meclisin işi olsun. Sadece genelkurmayda bir idari soruşturma olarak kalmasın. Bu iddiaların konuşulacağı, açıklığa kavuşturulacağı yer meclistir. Böylesine bir olay meclise gelmezse ne gelir meclise?
Evet, bu şimdiye kadar da hiç
yapılmamış
bir şey. Tatili de biraz erken kesebilirler bu gelişmeler karşısında herhalde.
13 tane, 20 tane genç insan öldü. Bugüne kadar baktığınızda 10 binlerle ifade ediyoruz. Yani 40 bin insan diyoruz. Yani
hatta Sezgin değil. Tanrı Kulu'na bakılırsa 50 bin ne buldu diyor.
Yani böyle bir şeyi böyle yuvarlıyoruz, gidiyoruz. Tatile gidiyoruz yani. Bu iş meclis gündemine getirilmeli.
Evet.
Yeni meclis başkanına buradan milletvekillerinde BDP'lilere de söyleyeyim. Meclis işte böyle kullanmanızı gerekiyor. Meclis bunun için vardır. Ama sen çekilir de kendini çalan, kendini oynadığın bir özellik ilan edersen herhalde Diyarbakır'da sokaktaki adama sorsan adamın hiç zaten gündeminde bile değil yani. Tarık Bey'in gündemine sokamamışım.
Evet.
Süremiz doldu galiba.
Doldu evet. Bu durumda vallahi inşallah daha iyi olur demekten başka bir şey gelmiyor aklıma.
Yani çünkü bayağı bir birikim elde edildi değil mi? Yani şu baktığımızda yani önemli bir mesafe de kat edildi belli alanlarda. Yani ben şunu anlamıyorum. Bu BDP'nin özgürlük blokundaki arkadaşlar, tanıdığımız insanlar da var. Ya bu seçimi niye yaptılar? Niye girdiler bu seçime? Yani neden bu seçime aday böyle çalışıldı? Adaylar çıkarıldı.
Evet.
Neden bu parlamentoya yani bu kullanılmıyor bu alan? O zaman girmeselerdi böyle bir seçime biz dağlara çekildik. Özelliğimizi ilan ettik. Meclisimiz burası falan. Bununla çözülemeyeceği inandıkları için, ona gördükleri için bu seçimle girildi.
Evet, bunu da epey konuşmaya yani maalesef çok sıcak bir yaz bekliyor. Gayet çatışmalarında bol oldu bir ortama doğru gidiyoruz. Peki. Çok teşekkürler.
Peki, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree. The joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry. And then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know. Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done.
understood. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Eric Burden and the Animals'dan Don't Let Me Be Misunderstood adlı parçayı dinleyerek devam etti programımız. Programımız Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız, 94.9 ve aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Animals'ın bu parçasını çalmamızın sebebi de başlıca sebebi başka müzik dinlemenin dışında.
Yanlış anlaşılmaktan korkmamız mı?
O da değil. Tam Danny McCulloch'un bu grubun basçısı olarak 1960'larda çok büyük bir ün kazanmış olan Animals grubunun bas gitaristi olması, onun da doğması bugün. 1945'te bugün doğmuştu. 66 yaşını idrak etmiş oluyor. Lütfen beni yanlış anlama. Deyo.
Duygularımıza tercüman olmuş diye.
Evet. Öyle de sayabiliriz. Bu arada Ali Bey'le, Ali Bilge'yle yaptığımız konuşmaya ilaveten bir de Orhan Miroğlu'nun bugün Yol Ayrımı başlıklı yazısına da kısaca değinelim istedim. Çünkü konuştuğumuz konuların ilaveten bir eklentisiydi. DTK'nin 800 delegesi Demokratik Toplum Kongresi'nin toplandıkları o salonda Silvan'dan gelen haberi aldıklarında acaba ne hissettiler? Acaba oradaki delegelerden hiçbiri bu kongre, Kürt hareketini yol ayrıma taşıyacak bir kararı böyle bir günde almamalı, bunun yerine iki gün yas ilan etmeli diyebildi mi ya da kimsenin aklından böyle bir şey geçti mi hiç sanmıyorum. Diyor ve şöyle de bitiriyor yazısını Türk. Ahmet Altan'ın da bu Silvan olayları üzerine tarafta yazdığı yazıda da çok haklı olduğunu, Türkler artık konuşmalı diyor. Yani elbette şiddete tapan bir toplum değil Kürtler ama Kürt siyasi kurumları içinde yer alan sivil aktörler PKK'nın şiddetini meşru görmek ve kabul etmek zorundalar ve bu kural devam ediyor. Ahmet Altan çok haklı, Kürtler artık konuşmalı ama Türkler de konuşmalı diyor. Tasfiye ne demek? Son seçimlerde görüldüğü gibi gücünü daha da artıran Kürt hareketini tasfiye oluyorsunuz. Savaşmaktan başka çareniz yok diye kışkırtan Türkleri, onları da Türkler konuşmalı diyor. Kürtlerin onurlu mücadelesinde hiçbir payı olmayan bir takım Türk hatunları, Cumhuriyet Halk Partisi ve BDP yemin etmediği için sevinen ama Milliyetçi Hareket Partisi meclise geldiği ve yemin ettiği için hüzünlü yazılar yazan hatunları, Kürtleri meclise davet etmekle onları onursuzluğa davet etmek arasında bir fark olmadığını yazıp duran hatunları Türk aydınları görmezden gelmemeli, konuşmalı diyor. Yani otoban yollar yeni bir imhaya hazırlıktır diye yazan Şiva'nın bırakın ülkesine gelmeyi Avrupa'da stranlarını ancak polis otomobilinin megafonuyla söyleyebildiği bir dönemde Muhsin Kızılkaya'nın, Orhan Miroğlu'nun ancak korumayla gidebildiği Kürt şehirlerine zafer kutlamaya giden baştan aşağı sahte Kürt muhiplerinin gerçek niyetlerini Kürt hareketine yaptıkları ideolojik aşının, bu hareketin çeperlerinde oluşturdukları ideolojik ablukanın nelere yol açtığını Türklerin de Kürtlerin de konuşması lazım diyor. Ve Kürtlerin meşru mücadelesini Ergenekon'un ve yeni iddiatçıların yedeğine kimlerin almak istediğini Kürt-Türk aydınlarının konuşması lazım. Türkler ve Kürtler konuşmalı ve eski dostlukların, arkadaşlarının hatırına ertelenen suskunluklarına son vermelidirler. Hasan Cemal'in söylediği gibi tarihin eli başbakanın omuzlarında ama öyle bir noktadayız ki başbakanı tarih karşısında yalnız ve baş başa bırakmak olmaz çünkü tarihin bir eli de bizlerin omuzlarında diye bir yazı yazmış. Önemli.
Evet, bir de tabii şey vardı. Bir toplumsal hezeyan durumu. Aynır Doğan'ın Açık Hava Tiyatrosu'nda konser sırasında ıslıklanmasından da örneklenebileceği gibi o tarz saçmalıklar da bir yandan yaşanıyor falan. Abuk subuk tartışmalar gündeme geliyor.
Hatta yani, evet, o artık tartışma
arada kurulacak paralellikler falan tamamen zıvanadan çıkmış. Şu gibi şeyler falan duydum ben de, hani kişisel olarak da çok rahatsız etti, dile getireyim. İşte empati falan beklendiği söyleniyor mesela. Yahu ne alakası var hani? Bilmek zaten mümkün değil de niye öyle bir görev mi var orada, empati gösterilecek? Veya kim niye neden empati göstersin? Saçmalığın daniskası.
Faşizmin, yani sıradan, evet, faşizmin en tipik örneklerinden biri.
Bir de şey var tabii, beyaz Türk faşizmi diye bir kavram da bazı gazetelerde gördüm. Niye öyle bir sınıfsallığı yok herhalde zaten.
Hayır, yani Aynur çıkıp her yerde uluslararası bir ne sahip zaten kendisi. Kürtçe şarkılar söylediği yıllardan beri biliniyor. Ve bu bir Limon soyadlı bir İspanyol müzisyenin,
evet,
bir araya getirdiği bir proje. Çeşitli ülkelerin müzisyenlerinden kadınlar, su ve kadınlar, su kadınları adını taşıyor. Ve bu şekilde böyle her Ladino'da var. İspanyolca da söyleniyor. Başka çeşitli dillerde de söylenen şarkılardan oluşan bir caz festivali sırasında yapılmış bir konserde Aynur çıktığı zaman iyi de yani hep mi Kürtçe söyleyecek diye. Zaten Kürtçe şarkı söylemesi beklenerek
i̇şte
yapılmış
bir sonra
bir projeden,
çıkan İspanyol içinde hep mi İspanyolca söyleyecek demekle
aynı şey.
Evet.
Ve sonuç olarak da ondan sonra önce sahneden inmesine, sonra pet şişeler falan atılmasına kadar yol açan tipik sıradan faşizm görüntüleri aslında. Azgın milliyetçilik ve faşizm
benim bu
görüntüleri.
Haberlerde bir de benzer olaylar başka yerlerde de yaşandı. Sadece şey değil, hani açık hava tiyatrosunda değil.
Hayır, orada bir de yalnız büyük çoğunluğunun şeyini de söylemek lazım. Yani 4000-4500 kişinin bulunduğu bir yerde işte bunların en fazla 500 kişi kadar olduğu.
Bir grup kendini bilmez diyorsunuz yani.
Hayır, Milli Marş söylemişler mesela sonradan Aynur sahneyi terk edince. Ama terk edince değil, flamenko, İspanyolca flamenko söylenmeye başladığı sırada Milli Marş söylemeleri. Daha sonra da Rumca bir Şınanay yavrum Şınanay çalınırken de göbek atmaya başlamaları da olağanüstü güzellikte bir şey. Barış Erten, Bağış Erten yazmıştı.
Tabii harika zaten, yani olay tam anlamıyla o absürtlükler tiyatrosunun bir sahnesi gibi. Tabii şey, linç kültürümüz başka yerlerde tezahür etti.
Evet.
Mesela otel inşaatında çalışan işçilere bir saldırı olmuş Aydın'ın Germencik ilçesinde. Taraf gazetesinden bu haber. 60 Kürt işçi çevre köylerden geldikleri belirtilen yüzlerce kişinin saldırısına uğradı. Haberde şöyle bir detay var. Şehitlerimizin arkasından halay çekiyorsunuz denilerek bu arada saldırılmış işçilere. Yani hani hakikaten kitle hezeyanı çok tehlikeli bir şey. Saldırıya uğrayan Kürt işçilerden bir tanesinin adı Fevzi Çelik. Silvan'da ölen askerlerden bir tanesinde
Vefa Çelik'in kuzeni.
Kuzeni. Bu da böyle.
Amcaoğlu. Ailem cenaze yolundayken burada bizi terörist Kürt diye linç etmeye kalktılar diye bir haberde. Gerçekten
Bu da böyle.
Evet, böyle.
Hayır yani şey, burada hani kimin linç olduktan sonra kimin linç ediliyor olduğunu da fazla bir önemi kalmıyor ama evrenin de bir ironisi var herhalde.
Evet, o ironiyi görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz onu da bilemiyorum ama neyse, bence burada bitirelim. Programcı, yani bu konuyu bitirelim diyorum ama programcılarımızdan dostumuz Profesör Doktor Mithat Sancar'ın da Özgür Gündem'de manşet olan bir yazısına da, bir konuşmasına da dikkat çekiliyor. Çekelim. Öcalan'ın önerdiği Barış Konseyi ile Anayasa Konseyi'ni değerlendirmiş Profesör Sancar ve Barış Konseyi çatışmaların engellenmesi için yapılması gerekenler konusunda önemli bir öneri demiş. Çünkü bu arada da son derece ilginç şeyler, tepkiler olmuştu mesela. Gene Öcalan'ın ne dediği öğrenilemedi çünkü Koster bozuldu gene.
Koster değilmiş o artık. Öğrendik biz onu. Eski bir şehir hatları vapuruymuş. Tuzla.
Tuzla evet. Ben hatırladım sonra Tuzla.
Bozuk da değilmiş, bakımdaymış.
İşte gene aynı şey olmuş. Bu arada da Kılıçdaroğlu da şey demişti. Ordunun morali bozuk çünkü çok sayıda tutuklamalar var demişti.
Tabii zaten işte Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamasının dikkate alınmama çağrısı geldikten sonra oradan da Kılıçdaroğlu'ndan da ilginç açıklamalar gelmeye devam etti. Hepimiz şehit oluruz falan gibi.
Evet, yani Barış Konseyi ama devam etmeli demiş. İşte Öcalan'la görüşmelerde bulunması, manipülasyonlara kısır ve kısa vadeli hesapları içeren oyunlara daha az zemin bırakır böyle bir şey yapılması. O zaman da kamuoyunun geniş bir kesimi silahlar susacak, ölümler bitecek duygusuna daha kolay erişir. Geniş bir destekle Türkiye bu sorunu barışçıl demokratik bir zeminde hal yoluna koyar demiş. İnci Hekimoğlu'nun kendisiyle yaptığı mülakattan bir pasaj okudum ve yani Barış Konseyi yapılması gerekenler konusunda hem öneri hem denetim hem de çatışma olduğunda buna kimin sebep olduğu gibi konularda çalışma yapabilir. İnandırıcı, bağımsız, yani şu, aynı zamanda devletin ve diğer taraftan destek verdiği bir konsey olduğunda çatışmaları engelleyecek tedbirleri alabilir.
Yani zaten bu tarz bir şey, hani her şeyden önce bir yol çizeceği için mantık olarak içi boş bir özellik ilandan çok daha etkili olabilir gibi geliyor insana, ama tabii bilemiyorum, hani bizim göremediğimiz bir sürü şey de olabilir burada.
Evet, yani Mithat Sancar'ın ayrıca bu konular üzerinde çok sayıda toplantıya katılmış. Bu konu üzerinde sayısız yazı yazmış ve konuşmalar yapmış biri olduğunu, yani bu konu üzerinde çalışan biri olduğunu da hatırlamak lazım. Yani barışçı çözümler üzerinde o açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça önemli bir mesafe alındı. Sırada bunun yapıldı. Son olarak belki bu milliyetçi gösteriler dört bir tarafta da İstanbul'da da Taksim'de kendisine çılgın Türkler diyen bir grubun öne çıktığı bir gösteride.
Çılgın olmanın erdem olması da yeni bir şey herhalde.
Evet. Bu
yani irrasyonalizmi yücelten bir şey çıktı işte, çılgın Türkler falan. Harika.
İrrasyonalizm zaten faşizm ideolojisinin önde gelen
şirin geliyor insanlara ya,
yapılarından biri de irrasyonel olmak zorunda faşizm zaten.
Tabii.
Teorik olarak da. Evet, öte yandan da bir tuhaf şeyde liseyi birincilikle bitiren ve avukat olmak için üniversiteye hazırlanan Evrim adlı kız da Bitlis'te bulmuş bulanıktaki evlerinin bahçesinde gece yarısı kendisini ateşe vermeden önce bir mektup yazmış. Statü istiyoruz. Hatip Dicle bizim onurumuzdur. Apo'yu selamlıyorum demiş.
Evet, Barış'ın sesi olmak istiyorum da yazdığı söyleniyor notunda. Çok trajik bir olay tabii bu da.
Amcasının kemikleri de bir süre önce Bitlis Mutki'de toplu mezarda bulunmuş olması da, abisinin dağda gerilla olması
ruhsal açıdan sarsıcı, travmatik bir arka plan evet, varmış gibi gözüküyor.
Geride Hikmet Durgun'un Muş'tan haberi bu taraf gazetesinde. Geride canımın parçası gitti diyen babası kaldı. Her ölüm haberinde yeter diyordu Evrim diyor. Evrim Demir. Keşke hayatı savunsaydın demiş Muşlu Hasan Demir. 18 yaşındaki lise mezunu kızın
babası. Ama 18 babası. Yaşındaki bir çocuktan tabii bahsediyoruz. Çocuğun da amcasının toplu mezarlardan çıkması falan gibi.
Abisinin dağda olması.
Öyle bir durum da var.
Evet, gelelim Türkiye'nin büyük rezalet kepazeliklerinden bir diğeri olan şike ve çete olaylarına bugün en yaygın şekilde ele alan Hürriyet gazetesi olmuş onu ve sarsılan Türk futbolu için kritik bir haftaya girilirken Hürriyet Spor Servisi büyük ses getirecek bilgilere ulaştı diyor. Ve birinci olarak Aziz Yıldırım'a 87 yıl hapis cezası isteneceğini söylemiş savcı Berk. İkincisi bence Aziz Yıldırım'a ne kadar yıl isteneceğinden çok daha önemlisi Fenerbahçe As Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun ifadesinde verdiği bazı bilgilerden dolayı Yıldırım'ın kendisine tavır aldı. Bu önemli değil de Mosturoğlu'nun itirafçı statüsüne girdiği ve
etkin pişmanlık yasasından.
Evet, faydalanmak için başvurdu. Ali Kıratlı ve Bülent İşçen de başvurmuşlar. Bunlar çok kilit isimler olarak adları geçiyordu. Ben arada gözümü ateşten ayırabildiğim zamanlarda çarşaf çarşaf çıkan şeylere de baktım yatarken. Ya epey detay okudum bu şike ve şey konusunda. Çok ayrıntılı bilgi sızmış basına. Onlardan bu iki ismin de çok önemli olduğunu biliyorum. Ali Kıratlı ve Bülent İşçen'in. Üçüncüsü, onların itirafçı olması önemli yani. Üçüncü meselenin de Sivas Soyunma Odası'nın dinlenmesi. Operasyonu yürüten ekipler şampiyonun belirlendiği Sivas Spor Fenerbahçe maçında ki altın vuruş yapılmış olduğu da söyleniyor gene.
Ne demek o altın vuruş? Yani bu bağlamda en azından ne anlama geliyor ben bilmiyorum.
İşte maç saniyesinde bağlanan olaylardan bahsediliyor. Ve Sivas Soyunma Odası'na da mesela orada fotoğrafı da çekilen bu kişilerden biri var mesela işte Ali Kıratlı ya da Bülent İşçen galiba Ali Kıratlı. Böyle de bir fotoğraf da var kanıt olarak kullanılıyor. O şampiyonluk maçında altın anların yaşandığı
hani
yerde.
Hani büyük heyecanlı işte 4-3 biten şampiyonluk maçı değil mi bu? Böyle evet. Herkesin hop oturup hop kalktığı.
Aynen öyle. Yani ortam dinlemesine yani dinlenmiş izinli olarak Sivas Spor Başkanı futbolculara maç satan karısını satar demiş ve delikanlı bir üslup gösteriyor.
Bu acayip maç o tabii böyle hani o kendi tırnak içinde o bağlamdan çıkartıldığı zaman bile korkunç bir şey de hadi onu geçelim.
Evet.
Alışığız buna.
Evet maçtan önce ama hemen arkasından da sakın sakatlamayın, sert girmeyin diyor. Bundan daha Türk...
İnsani Türkiye, bir mesaj verilmiş ama orada.
Evet. Yani birden aile ilişkilerinden ve muhabbet tellallığı muhabbetinden birdenbire şeye geçiliyor. Maçın ortamına. Bir de Futbol Federasyonu Başkanı dördüncü olarak Hürriyet'in yazdığı Mehmet Ali Aydınlar Futbol Federasyonu Başkanı. Bir takım daha var adı hiç gündeme gelmedi demişti. Güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Hürriyet'in bu takım Mersin İdman Yurdu'ymuş.
O da bu sene birinci lige çıkan takımlardan veya Süper Lig deniliyor ona çıkan takımlardan değil mi?
Evet. Evet bugün de herkesin dikkatlerinin üzerinde olduğu UEFA ile federasyonun bugünkü toplantısında ne konuşulacağı UEFA Ulu Avrupa Federasyonu yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasına yeşil ışık yakarsa sarı lacivertler rahat bir nefes alacakmış ama asıl
gerçekten
bence, aynen böyle diyor rahat bir nefes alacaklarına inanmak zor tabii bu şu yukarıdaki dört
hayır o iddialara sonra, baktıktan sonra bence de biraz zor hani Şampiyonlar Ligi'nde oynayınca sorun çözülüyor mu veya sorunlar çözülüyor mu bilemiyorum.
Fakat yani bu meyanda siz de cuma günü değindiniz buna ama özellikle Beşiktaş taraftarlarının manifestosu yani kupa kalsın, onur bizde kalsın, kupayı istemeyiz şimdilik temize çıkana kadar diye özetlenebilecek şeyleri çok yani dünyanın dört bir tarafında da yankılanabilecek önemli bir şey. Fair play, bu seneki fair play ödülüne de layık şey gösteriliyorlarmış.
Aday
Erdoğan aday Arapınar tarafından. Tabii Beşiktaş yöneticileri de o taraftarın biraz da itmesi hatta baskısı altında böyle bir karar alıp kupayı iade etme kararı almışlardı. Ama daha epey de...
Bunlar durumdan habersiz olan Beşiktaş yöneticileri mi? Bir tanesi de başkanı.
Evet. İşte onları bilmiyoruz tabii. İkincisi maç oynanıp oynanmayacak mı bilmiyoruz. 31 Temmuz'da 13 gün sonra.
Bir de öyle bir durum var evet.
Fener Beşiktaş maçı.
Yani ismi şu anda ciddi iddialara karışmış olan iki kulüp kendi aralarında bir kupa için maç oynayacaklar.
Ve taraftarının da katiyen kabul etmediği bir kupanın
maçı. Heyecanla izleyeceğiz biz de.
Ama yani bunu da Türkiye'de uzun süreden beri bayağı ihtiyaç duyulan haysiyetli bir çıkış olarak gördüğümü de şahsen belirtmek isterim yani.
Kesinlikle taraftardan geliyor olması zaten son derece önemli. Çünkü sorun buradaki fasit daireden de çıkılamamasının başlıca müsebbibi şeydi zaten. Bu işte vur kır parçala bu maçı kazan anlayışı ve bunun da geldiği yerlerden bir tanesi de taraftar kitleleriydi. Hani bunda yalan söylemeye gerek yok, palavra sıkmaya gerek yok. Bu, o yüzden bu tarz bir tavrın yine taraftardan geliyor olması belirleyici olabilir, önemlidir.
Evet, yani bütün dünyada da gerek Orta Doğu'da, Arap dünyasında, gerekse Kuzey Afrika'da ve sonradan da İspanya'da, Yunanistan'da ve başka Avrupa ülkelerinde de gördüğümüz ve devam etmekte olan, hatta şimdi Amerika'da da yeni bir tarih belirlenmiş, Wall Street'in işgali çağrısı geldi. Onu yarın yapabiliriz artık. Bayağı 20 bin kişi tarafından birkaç aylık işgal ederek bu para politika ilişkisine bir son verilmesi çağrı. Bütün bunlar aslında bir haysiyet kavramını, onur, şeref ve haysiyet, öncelikle haysiyet kavramını içeren şeylerdi.
Evet.
İşte Beşiktaş'ın da önce çarşıyla başlayan Rıdvan Akar tarafından kaleme alınmış gazeteci dostumuz olduğu şey yapılan, bunun arkasında durursa doğrusu dünyanın da önemli bir haysiyet ayaklanmasının parçasını oluştururlar.
Bu olayla ilgili bir örnek daha verelim mi?
Hı hı.
Fenerbahçe Spor Kulübü de dar ağacında bile son sözümüz Fenerbahçe tişörtlerini Feneryum mağazalarında satışa sunmuş.
İnşallah çok satılmayacağını düşünüyorum.
Hayır, belki umarız. De belki de gerçekten iddialar asılsızdır, o da olabilir ama şu evet. Durumda bundan dahi para çıkartma anlayışı da fena bir anlayış olsa gerek.
Galatasaray taraftarlarının, Galatasaray'ın kulübünün de taraftarlarının da galiba Beşiktaşlıları tebrik etmesi gibi de bir olay vardı.
Bilmiyorum bunun detayını.
Evet evet, öyle bir şey de okudum. Bu da iyi. Ben de şahsen Beşiktaşlı olmanın bu şu sıralarda iyi bir, haysiyetli bir taraftarlık imajı olduğunu da düşünüyorum. Bakalım böyle devam eder inşallah. Evet, bitirebiliriz herhalde. Bugün
daha bir ton haberimiz vardı aslında, ilginç, ama zamanı fazla fazla aştık.
Evet, ben eminim dedi, bitiriş için de harika bir haber vardı ama onu da vermeyeyim, yarına saklayayım bari. Sonuç olarak Femme Fatale'le de bitirebiliriz o zaman.
Nico.
Velvet Underground ve Nico. O da ölüm yıl dönümünde çok önemli bir müzisyen ve şarkıcı Krista Pefken asıl adı. 1988'de 18 Temmuz'da, yani bugün hayata veda etmiş besteci, şarkı yazarı, model, oyuncu. Evet, pek çok önemli özelliği var. Ona da bir bu şekilde günaydın diyelim ölüm yıl dönümünde. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Gazete.